Ayrım 27.
Evine arkadan yaklaştılar. Bu evde yeni yapılan evlerden biriydi. Haşim kendi gece kontusunu kiraya vermiş, buraya yerleşmişti. Odunluktan sesler geliyordu. Gidip baktılar. Haşim'i orada buldular. İçeride fener yanıyordu. Adam odunluğu düzenliyordu. Saçları dökülmüş, 40 yaşlarında gösteren biriydi. Gelenleri güler yüzle karşıladı. İçtenlikle ellerine sarıldı. ''Buyurun eve geçelim. Bizimki şimdi çayı hazırlar. Yine işimiz var demeyin ha. Bu sefer bırakmam. Sahi sizin karnınız açtır. Sofrayı hemen kurarız. İtiraz yok, tamam mı?'' ''Gerçekten işimiz var. Oturmayı kendi hesabıma inan isterdim. Ama gideceğim yere geç kaldım.'' ''Merak ettik de bir bakalım dedik.'' dedi Kadir. Haşim Kadir'in koluna yapıştı. ''O zaman bir kahve içelim. Söz, bir iki dakikada olur kahve. Bakalım buna ne bahane bulacaksınız.'' Kadir kolunu yavaşça kurtardı. ''Şu 1 Mayıs geçsin, bakalım ondan sonra. Ondan sonra çayını da içeriz, kahveni de, oldu mu?'' ''Peki o zaman. Ne o Aydın? Sen keyifsiz görünüyorsun. İşler nasıl?'' Kadir iyice ciddileşmişti. ''Vaktimiz yok Haşim Usta.'' diyerek araya girdi. ''Toplantıya gelmedin, merak ettik. Haşim Usta önemli bir neden olmadan böyle bir sorumsuzluk yapmaz.'' dedik. Haşim'in de suratı bozuldu. Özür diler bir tonda karşılık verdi. ''Sormayın ya, bizim oğlan arkadaşlarıyla oynarken başını yarmış. Taş değmiş dediğine bakılırsa, onunla uğraştık. Geçmiş olsun, şimdi nasıl?'' dedi Kadir. Ustanın neşesi hemen yerine gelmişti. ''Çok kan aktı keratadan. Kanı durduramadık. Hastaneye götürelim dedik. Büyüğü koştu taksi çağırmaya. Taksi geldi, kan durdu. Vazgeçtik götürmekten. Baba başım ağrımıyor diyor. Ne bileyim, götürse miydik? Toplantıda tıptan bir arkadaş vardı. Bak bilseydik getirirdik. Sen yine sabahleyin götür hastaneye. Göster, iyi olur. Sabah artık. Sabah olsun da. Öyle haylaz, öyle haylaz. Ya bir de siz çekseniz şunun kulağını, sizi dinler. Ben laf geçiremiyorum. Annesini hiç takmıyor. Geçen de bir şamar atacak olmuş annesi. Ne yapsa beğenirsiniz. Faşist baskılara son, faşist baskılara son diye slogan atı atı bizim hatunun üzerine yürümesin mi? Annesi katılmış gülmekten. Duyunca bir güldüm, bir güldüm. Güldüğümü göstermek istemiyorum. Dedim oğlum. Sinirlenmeye başlamıştı Kadir. Haşim'in sözünü kesti. Usta, yarın bu saatlerde gelsen buralarda mısın? Ha, tabii tabii buradayım. Beklerim. Gelecek misin? Saat 5:30'dan sonra gelirim. Çayı demlettir. Şöyle etraflı bir konuşuruz. Böyle ayaküstü olmuyor. Çok iyi, çok iyi. Sen de gel istersen Aydın. Yok, benim yarına işim sürüyle gelemem. Haydi eyvallah, dedi Kadir. Biz yolumuza gidelim. Yengeye selam söyle. Apar topar ayrıldılar oradan. Haşim arkalarından uzun süre baktı, onlar bakmadılar. Hala aynı işte mi çalışıyor? Evet, kendi bir şey demiyor bize ama çalıştığı atölyeye ortak olacağı söyleniyor. Yapma be, kim söyledi? Bizim Fikri duymuş, cin gibi oğlan. Sağda solda borç aradığını öğrenmiş. Geçen ay köyüne o yüzden gitmiş zaten. İşine pek düşkün olmuş son zamanlarda. Kadir sessizce mırıldandı. Adamın dertleri başka desene. Efendim? Bir şey yok. Kadir Haşim'i açıktan cephe almak istemiyordu. Adam zor bir dönem geçiriyor olabilirdi. Belki ileride tutumu değişecekti. Üstelik henüz yalnızca kişisel problemleriyle uğraşıyordu. Aklına muhalefet de gelebilirdi. ACK'cı olabilirdi. ACK'cı olsun olmasın. Gıcıklık yapsa ortalığı pekala karıştırabilirdi. Biri daha parselini satmış. Ne? Dedi Kadir. Siz ne yaptınız peki? Komite ne diyor bu işe? Haşim Usta'ya söyledik. Tamam dedi. Haftaya komite toplantısında o konuda bir karara varırız dedi. Haftayı beklemeyin. Ne gerekiyorsa yapın dedim. Çok zormuş, adamlara haber iletemezmiş falan. Anlayacağın dinlemedi. Sonra ZN'ciler gitmiş, adamı bulmuşlar. Bereci de işçiymiş. İşgal sırasında ortada görünmeyip sonradan parsele konanlardan biri. Çıkar parayı kaça sattıysan, hepsini bize vereceksin demişler. Herif parayı borçlarıma yatırdım demiş. Bir güzel dövmüşler adamı. Hastanelik etmişler. Sonra ne olmuş bilmiyorum. Al işte. En kuvvetli olduğumuz semtte 15-20 ZN'ci gelip inisiyatif koyuyor, biz seyrediyoruz. Yazık be. Bu Haşim kafamı bozmaya başladı artık. Yapacaksa görevini adam gibi yapsın. Yapmayacaksa defolup gitsin. Bu kadar laçkalık olmaz be. Kadir sinirinden patlıyordu. Deminden beri içine atmak istediği öfkesi sonunda fışkırmıştı. Aydın susuyordu. Böyle zamanlarda Kadir hırsını mutlaka birilerinden çıkarır. Önüne geleni fırçalayabilirdi. Haşim'in durumuna ise hem üzülüyor hem de için için seviniyordu. Aydın da eski bir işçiydi ve Haşim'in çömezlerindendi. Şimdi profesyonel olarak çalışıyordu. Ustasının gerilemesi, onun ateşli, çalışkan, inanç dolu ruhunun ölmesi, geçmiş günlerin bir daha yaşanamayacağı gibi uğursuz bir duygu doğuruyordu içinde. Başka bir yönden onun saygınlığını yitirmesiyle bölgedeki birinci adam konumunun tescilleneceğini düşünüyordu. Kadir'in öfkesi biraz yatışmıştı. 1 Mayıs'tan sonra sorunu kesin bir çözüme bağlamalıyız. Aydın kafasını salladı, Kadir devam etti. Her şeyin üstünde örgüt vardır. İcap ederse halk komitesinden de alırız onu, olur biter. Yerine bizim liselilerden birini koyarız. Çok daha faydalı olur yeminle. Merdivenlerin başına gelmişlerdi. Kadir kuvvetle elini sıktı Aydın'ın. Aydın yoldaş, dedi gülümseyerek. Bölgeden yürüyüşü en az 1000 kişi istiyoruz, tamam mı? Ona göre yürütün çalışmayı. Aydın da güldü. Kadir'in kızgınlığının kazasız atlatılmasına sevinmişti. Merak etme yoldaş, diye karşılık verdi. Bozacı'da birkaç garson kalmıştı. Biri sandalyeleri masaların üzerine yerleştiriyor, başka biri yerleri süpürüyordu. Meral köşedeki masada dalgın dalgın oturuyordu. Sözüm ona, Bozacı'nın önündeki durağa bakıyordu. Ama gözleri kapanıp kapanıp açılıyordu. Kadir yandan yaklaşıp hafifçe omuzuna dokundu. Hey, uyan hadi artık. Küçük bir çığlık atarak irkildi kız. Hiç fark etmemişim, hoş geldin. Yüzü ışıl ışıl güldü. İnce yapılı, minyon yüzlü, 20 yaşlarında esmer bir kızdı. Saçlarını arkadan tek örgü yapmıştı. Üzerinde yaşlı işi garip bir pardösü vardı. Siyah kadife bir pantolon giymişti. Nasılsın? Ne var ne yok? Kadir bir sandalye çekerek oturdu. İyiyim. Aslında biraz yorgun ve uykusuzum ama önemli değil, dedi Meral. Kadir kalkmaları gerektiğini söylemeye hazırlanan garsonlara baktı. Hadi kapatıyorlar, çıkalım. Meral bozasının parasını ödeyince çıktılar. Uykuna dikkat etmiyorsun. Sağlığına dikkat etmiyorsun. Seni ciddi olarak eleştiriyorum, dedi Kadir ciddi bir tavırla. 4'te bir toplantı var. Dernekten haber göndermişler, ona katıldım. Tekrar eve dönmem anlamsız olacaktı. Gözlerinin altı çökmüştü gerçekten. Mor halkalar vardı çevresinde. Şu 1 Mayıs geçsin, bu konuda daha titiz ve ilkeli ol. İnsan uykusunu almazsa verimli bir faaliyet sürdürebilir mi? Bırak çağırsınlar, gitmezsin. Şu 1 Mayıs işi gerçekten önemli. Göreceksin, ondan sonra işler nasıl rayına oturacak. Biz böyle sözleri daha önce de duymuştuk der gibi hüzünlü, kuşkulu ama memnun bir gülümseme yayıldı kızın yüzüne. Dün gece fabrikada ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yarama, sevimli çocuğun anlattıklarını dinleyen bir baba gibiydi Kadir'in bakışları. Dün gece molada bizim bölümdeki kızlardan biri yanıma geldi. Okumak için bir iki kitap verebilir misin diye sordu. Kızla bir iki defa havadan sudan konuşmuşluğumuz vardı. Fakat yanında siyasi bir konu açtığımı hatırlamıyorum. O öyle söyleyince birdenbire ilgisiz görünmeye çalıştım. Nasıl kitaplar istiyorsun diye sordum. Daha önce Demir Ökçe'yi okumuş, ona benzer romanlar istiyormuş. Eğitici türden basit kitaplar varsa onlardan da istiyormuş. Mahallede bir arkadaşın da böyle bir kitap görmüş. Parasını verip alabilirmiş kitapçıdan. Fakat ne alması gerektiğini bilmiyormuş. Biraz konuştum. Kendisi gibi bir arkadaşı daha varmış bizim bölümde. Ben o kitaplardan bulurum dedim. Sonra görüşelim dedim, ayrıldım. Çok iyi. Ondan sonra Filiz diye bir kız var. Sana bahsetmiştim. Onu buldum. Dedim benden sen mi bahsettin bu kızlara? Yok dedi, o bahsetmemiş. Fakat tanıyormuş. Temiz, iyi niyetli bir kızmış benimle konuşan. Gayet iyi. Peki şimdi ne yapacaksın? Birkaç iyi kitap vereceğim. Bir günde evlerine mi gitsem? Yoksa erken mi olur? Yo, erken değil. Onlar kitap istemişler, vereceksin elbette. Samimiyet ilerletmeye bak. Yalnız sıkı tembih et. Senden kitap aldıklarından falan kimseye söz etmesinler. Tamam dedi Meral. Memnun memnun kafasını salladı. Yine de somut duruma göre tavır almasını bilmek gerek. Ne aceleci olmak lazım ne de gereksiz yere zaman kaybetmek. Bu konuda iki yanlış çizgi tespit ediyoruz. Bazıları ilk günden grev örgütlemeye kalkıp işten atılıyor. Hatta birkaç kişi var. Şimdi adlarını vermeyeyim. Adamlara fabrika disiplini zor gelmiş, kendilerini bile bile kovdurmuşlar. Öbür türlüsü de çok yanlış tavır tabii. Böyleleri giriyorlar fabrikaya. Sanki biz onları oraya üretimi artırsınlar diye gönderdik. Sağa sola bakmadan eşek gibi çalışıyorlar. Sorunca yok tedbirli olmak lazımmış, yok dikkatler zaten üzerlerindeymiş, bir sürü laf. Ya da iki kafadar buluyor yanına, orada bütün gün lak lak. Nedir bu deyince, kitle çalışması diyor. Halkın potansiyelini değerlendiremiyor bu arkadaşlar. Kitleler onlardan bas bas örgüt istiyor, bilinç istiyor, onlar tedbir tedbir diye vakit öldürüyorlar. Sen iyisi mi şu iki kızı kazanmaya bak. Neydi öbür kızın adı? Filiz. Hah, Filiz. Onu da sayarsak 4 kişi oluyorsunuz. Bir okuma grubu kurarsınız. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. 4 iken 10, 10 iken 50. Hep böyle yürüyor bu işler. Alışacaksın. Yavaş yavaş yürüyerek meydanı geçip karşıdan devam ettiler. Yollar tenha sayılmazdı. Hava ılıktı. Güzel bir bahar akşamıydı. Haberin var mı? İzmir'de çatışma çıkmış. Gazetelerin akşam baskısında belki yazar. BT'cilerden biri ölmüş diyorlar. MN'ciler vurmuş. Ya, duymamıştım. Demek öyle. Kadir'in memnun yüzüne endişe bulutları sarmıştı. Vay be, işe bak sen. Doğru mu acaba? Öyle diyorlar. Belki radyoda söyler, dinlemek lazım. İş iyice ciddileşti. Mitinge girebilecek miyiz? Tabii gireceğiz. Onların anladığı dilden karşılık vermeyi biz iyi biliriz. Pasifist diye önemsemiyorduk. Bak sen yaptıklarına. Bize karşı hiç pasifist değiller. Tedbirlerimizi alır öyle gideriz. Sıkıysa sokmasınlar. Kafalarını kıra kıra gireriz. Kanının çekildiğini hissetti birden. Yan sokaktan çıkan biri esmer, iri yarı, öbürü ufak tefek çocuksu yüzlü iki genç ile burun buruna gelmişlerdi. Onlar da şaşırmıştı. Durmadı Kadir. Gözlerinin içine bakarak üzerlerine yürüdü. Biri gayri ihtiyari elini paltosunun arkasına atmıştı. O da bilinçsizce açtı ceketinin önünü, birbirlerine sürtünerek geçtiler. Karşılaşma bir anda olup bitmişti. ''Gel!'' dedi kıza telaşla. Kendilerini hızla akan trafiğin içine attılar. Karşıya geçtiklerinde o iki kişi meydanda görünmüyordu. Meral önce soran bakışlarla Kadir'e yetişmeye çalışmış, iş işten geçtikten sonra durumu kavramıştı. Dolu oldukları kesindi. Aslında kendimiz kaşındık. Böyle kritik bir yerde boş boş dolaşıyoruz. Meral bir kahkaha attı. Azılı tipler miydi? Ne diyorsun? Birini iki cinayetten polis arıyor. Eskiden az düello yapmamıştık herifle. Küçüğü edebiyattan. Sırtından soğuk bir ter boşanmıştı. O da bir kahkaha attı. Verilmiş sadakamız varmış. Sen şu otobüse atla, ben derneğe döneceğim. Tamam. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Cuma'ya görüşürüz. Yurttaki toplantıyı biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Hadi hoşça kal. Güle güle. Kendine iyi bak. Derneğin olduğu tarafa giden dar, uzun, karanlık sokaklardan birine saptı. Sırtındaki ter hala kurumamıştı. İyi yırtmıştı doğrusu. O andaki tavrını değerlendirdi. Bir kez daha takdir etti kendini. Meral uyanmamıştı bile. O derece soğukkanlıydı. Keşke o da fark etseydi de ceketinin önünü nasıl açtığını, herifleri nasıl korkuttuğunu görseydi. Kovboylukta yenilerin hiçbiri aşık atamazdı kendisiyle. Meral biliyordu bunu. Basbayağı hayrandı kız ona. Bakışlarından, gözlerinden belliydi. Evlenmenin sırası gelmişti herhalde. Kendi yaşındakilerin birçoğunun bir sözlüsü, nişanlısı vardı. O hala bir kız bulamamıştı. Güldü. Meral'e ufak bir çıtlatsa, kız sevincinden deli olurdu muhakkak. Bu düşünceyle taşkınlaştı. Ama yürüdükçe keyfi azalıyordu. Bir sorun vardı. Meral yeterince güzel değildi. Çok zayıf yapılıydı. Ne göğüs vardı, ne kalça. Şişmanlayacağı benzese canı yanmazdı. Çenesi çok sivriydi üstelik. Öylelerini sevmezdi. Yine de birçoklarından güzeldi ama. Ne yapsaydı? Aslında onunla doğrudan ilişki içinde olması ilkesizlikti. Başka birine devretmesi gerekiyordu ilişkiyi. Önce bir konuşsa mıydı? Fabrikadan da alırlardı onu. Çok yoruluyordu kızcağız. Tülay'ın ne yeteneği vardı da yayın bürosunda çalışıyordu. MK'dan birinin nişanlısı diye. Tek yeteneği oydu. Meral'i de alırlardı o büroya. Kim ne diyebilirdi? Meral. Meral. Meral'in nişanlısı olması neler hissettirecekti acaba kendisine? Hoş bir şey olacağı kesindi. Bu siyasi gelişmesi için de iyi olurdu kızın. Yoksa acele etmese miydi? Sinem çok güzeldi. O da şımarıktı. Güzelliğinin farkındaydı. Kendisini ağırdan satıyordu. Ukala ve burnu büyüktü. İnsan karşısında nasıl davranacağını şaşırıyordu. Neyse, nişanlılık meselesini şimdilik ertelesi iyi olacaktı. BT'ci birinin öldüğü geldi aklına. Konu ciddiydi. BT'ciler misilleme yapacaklar mıydı bakalım? Aslında kendi örgütlerinin de misilleme düşünmesi gerekti. Mitingde hava ısınacağı benziyordu. Biri kapıyı vuruyordu. Kağıtları aceleyle toparlayıp divanın altına soktu. Yerde duran radyo parçalarını da kağıtların yanına itti. Girin! Gelen Metin'di. Ne haber? Canın sıkıldı mı? Pek sayılmaz. Yastıkları kaldırıp oturması için yanında yer açtı Metin'e. Roman falan okudum. Uyudum. Geçti vakit. İyi. Sen erken döndün. Döndüğümüz çok oldu. Bizimkilerin kahvesine uğradım. Biraz orada oturdum. İyi ki seni götürmemişim. Sinir olurdun hallerine. Seviyeleri her geçen gün düşüyor. Ne oldu? Kavga mı ettin? Yok be, ne kavga edeceğim. Hadi sofraya gel. Annem peynirli börek yapmış, bizi bekliyor. Uzun süre yalnız kaldıktan sonra arkadaşını görmek ve ondan iyi bir haber almak birden şenlendirmişti Akın'ı. Allah! Diye bağırdı. Peynirli börek olduktan sonra her türlü basitliğe tahammül edebilirim. Ne oldu kahvede, sen onu anlat. Bir şey olmadı ya. Eskiden okeyi, kağıdı yasakladıkları kahvede şimdi sabahtan akşama kadar kendileri oyun oynuyorlar. Bir de konuşmalarını dinlesen, kadın, kız, küfür, lümpenlik. Ben takmam aslında böyle şeyleri ama sinirlendim çıktım. Bu kadar tutarsızlık olmaz ki hemşerim. Oyun oynayacaklarsa başka kahveye gitsinler. Hadi börek soğuyor, sonra anlatırım hadi. Tamam. Yalnız sen önden git. Ben 10 dakika sonra oradayım. Çayları koydurayım mı? Hayır. Bir 10 dakika hemen geliyorum. Metin çıkınca kağıtlara döndü hemen. Birinci denemede okuyacağı bir sayfalık kısım kalmıştı. Tuğra'nın yazdıkları yeni çağrışımlar, duygular, düşünceler yaratmıştı. Kendini her şeye rağmen mutlu hissediyordu. Kendisi gibi düşünen, kendisi gibi duyan insanların her zaman var olduğunu bilmek insana en zor anlarında güç veriyordu. Kalan bölümü okuyacak, sonra gidip sıcak çayını içecek, peynirli böreğini yiyecek, Metin'le birkaç sorun üzerinde tartışacaktı. Bundan sonra ne yapmak gerektiğini tartışacaktı. İleri gittiklerini, silaha fazla sarıldıklarını, çatışmayı körüklediklerini ve sonunda boylarını aşan çelişkilerin altında ezildiklerini kabul ediyordu. Ama daha işin başında her yönden gelen saldırılara karşı koymak, varlıklarını, okullarını, semtlerini, fabrikalarını tehdit edenlere engel olmak için ne yapmaları gerekiyordu? Ancak kendi korudukları bölgelerde seçim konuşmaları yapabilenlere inanmaları mı? Sonra karşı tarafın etkisinde kalan büyük çoğunluğu bırakın, kendi etkileri altında bulunan kitleyi gerçek anlamda bilinçlendirebilmeleri için ne yapmaları gerekiyordu? Günler değişiyor. Siyasi etkilenmeler buhar gibi uçup gidiyordu. Bir bakıyordunuz geriye, kim daha dün peşlerinden gelen, kim gelmeyen ayırt edilemiyordu. Peki bunları Metin'le tartışıp ne olacaktı? Metin'in çok mu umurundaydı böyle şeyler? Hem sanki yeni ortaya çıkmış problemler miydi bu problemler? Yeni sonuçlara varsalar neye yarayacaktı? tek düşmüş zavallı bir kaçak, siyaset ilgisini yitirmeye başlamış, yarı aydın bir arkadaşına bazı şeyler anlatacaktı da, bu biraz hoşça vakit geçirmesinden başka ne fayda sağlayacaktı? Sonunda her şey olacağına varacaktı. Bu böyle gitmezdi. Toparlanmalıydı. Aslanım, bırak bu melankoliyi. Git çayını iç, biraz konuş, anlat, neşelen. Çıktı dışarıya. Metin onu tekrar çağırana kadar Tarkan'la oynadı. Az sonra ilk günler hiç dayanamadığı o ağır kokulu sofada gülerek espriler yapıyor, ikramların hiçbirini geri çevirmiyordu. 14. Hareketin yediği ağır darbeler çok kişinin hayat akışını değiştirdi. Bir kısmı yıllarca çıkarılmamak üzere hapishanelere tıkıldı. Bunların çoğu, ömürlerinin önemli bir kısmını cezaevlerinin katlanılması zor koşulları içinde tutsak geçirecekleri düşüncesiyle yalnız onu yaşayanların anlayabileceği derin bir kedere düştüler. Yine çoğu, içerideki yaşantının öyle her zaman derin düşünmeye el vermeyen isyan ettirici şartlarına karşı direnişin içinde buldular kendilerini. Dışarıdakilerden ancak pek azı dimdik ayakta olduklarını iddia edip, geçmişin daha kalitesiz bir kopyasını yaşatmaya çalıştılar. Bazıları kaçak duruma düştü. Bir kısmı yurt dışına kaçtı. Şans eseri kurtulanlarla başsız kalan çoğunluk, birkaç yıl sonra üzerlerine çökecek yalnızlık, tecrit edilmişlik, susturulmuşluk duygularının acısından habersiz, yaşamın tadını çıkarabilme olanaklarının gizli sevincini duyuyorlardı yüreklerinde. Ucuz kurtulmanın, yıllardan sonra bağımsız, bildiğince yaşayabilmenin, ilkesiz, kuralsız, kalıpsız bir hayatın sevincini. Hani yeni durumlarından açıkça memnun olanları da yok değildi aralarında. Aylin de tesadüfi sıyrılanlardandı. Mayıs'ta yakalananlardan birkaç kişinin onun da ismini verdikleri söylentisi dolaşmıştı bir zaman. Yine gerilimli günler yaşamıştı. Ama bir daha içeriye alınmamıştı. Sonra bazı avukatlardan, ifadelerden birinde kendi isminin dolaylı olarak geçtiğini öğrenmiş ve o günlerde hazırlanan toplu davanın sanıklar arasında yer alabileceği endişesi diken üstünde bırakmıştı onu. Şimdi Eylül'ün ortasındaydılar. Dava henüz açılmamıştı. Fakat endişeleri hafiflemişti,